Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 İsven 1402, Hicri Kameri 6 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 17 Mart 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Allah'a Yakarışlar, Duanın Sabır ve Zorluklarda Etkisi ve Nehcul Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi ihtiyaç sahibi mahkumların serbest bırakılmasına yardım için 2 milyar tümen tahsis etti. İran ve Türkiye Gümrük Başkanları ortak toplantısı düzenledi. Kuveyt'te de Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü Anma toplantısı düzenlendi. Belarus Uluslararası Kitap Fuarı'nın kalbinde İran standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Hamdan, Hamas'ın önerdiği ateşkes planı gerçekçidir açıklamasında bulundu. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi ihtiyaç sahibi mahkumların serbest bırakılmasına yardım etmek için 2 milyar tümen tahsis etti. İslam İnkılabı Rehberi Bürosu'nun enformasyon merkezine göre özellikle muhtaç mahkumların serbest bırakılmasına yardım etmek amacıyla Diyek Kurumu Merkezi'nde 37. kutlamasının düzenlenmesi arifesinde İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bu dini amaç için 2 milyar tümen ayırdı. Bu kutlama töreni halk karargahının para meseleleriyle ilgilenmek ve ihtiyaç sahibi mahkumlara yardım etmek amacıyla yaptığı çalışmalarla Tahran'da ve İran'ın farklı şehirlerinde bir grup yetkili ve hayırseverin katılımıyla her yıl kutsal Ramazan ayında düzenleniyor. İran ve Türkiye'nin gümrük başkanları ortak bir toplantıda iki ülke arasındaki ticaret alışverişlerinin geliştirmesi ve yumuşatılmasına yönelik operasyonel planları gözden geçirdiler. Muhabirimizin bildirdiğine göre bu toplantıda İran Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Gümrük Başkanı Muhammed Rizvan Fer ve Sezai Oçarmak'ın gündemine geçmişteki çeşitli anlaşmaların ve mutabakat zaptlarının takibi, yeni mutabakat zaptı ve operasyonel planların sonuçlandırılması konuları yer aldı. Türkiye'de gerçekleştirilen bu ortak toplantıda Rizvan Fer, Türkiye'nin İran'la ticari ilişkilerde özel bir konuma sahip olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. İran'ın ihracatının %9'u Türkiye'ye, ithalatının ise %12'si bu ülkeden yapılıyor. Dolayısıyla anlaşmaların ve mutabakat saptığı hükümlerinin takip edilmesi ve bu anlaşmaların uygulanmasına yönelik yeni planlar yapılması gerekiyor. Bu toplantıda Ekonomi Bakan Yardımcısı ve İran Gümrük Başkanı iki ülke arasındaki ticari alışverişi kolaylaştırmak için ortak eylem üzerinde durdu. İran ve Türkiye yetkililerinin isteği işbirliğini güçlendirmektir. Çünkü bu iki komşu ülke birçok ekonomik, siyasi ve güvenlik çıkarlarını paylaşıyor ve 400 yıla aşkın süredir iyi komşuluğu vurguluyor. Cumartesi günü Pakistan'ın Kuveyt'i kentindeki İran Başkonsolosluğu'nun gelişimiyle Uluslararası İstanbul Fobi ile Mücadele Günü Anma Toplantısı düzenlendi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın Kuveyt'e Başkonsolosu Hasan Dervişven bu toplantıda şunları belirtti. Şüphesiz ki İslamofobi, Amerikan rejiminin ve bazı batılı ülkelerin IŞİD gibi terör gruplarını yaratmaya yönelik fitneci ve çıkarcı stratejilerinin bir sonucudur. Ve bu grupların tüm yıkımın ve vahşice öldürmesinin sorumluluğu Amerika ve onun terörist müttefiklerinin sorumluluğundadır. Dervişven ayrıca şunları kaydetti. Bu yılın Ramazan ayı İslam ümmeti için acı ve talihsiz bir dönem. Barbar ve işgalci Siyonist rejim, Amerika ve diğer batılı ülkelerin desteğiyle Gazze'de 31 binden fazla çocuk, kadın ve sivil, 150 Birleşmiş Milletler personeli ve 130 gazeteciyi şehit etmiş, bu şehri kuşatarak bölge sakinlerini açlık ve hastalığa maruz bırakmıştır. Dervişven ayrıca şunları kaydetti. Bu cinayetler uluslararası kuruluşların eylemsizliği ve bazı Arap ülkelerinin ihanetiyle işlenmektedir. Ancak Filistin'de, Lübnan'da, Yemen'de, Keşmir'de kardeşlerimizin kazanacağına inancımız tamdır. Birleşmiş Milletler 1400 yılının Mart ayında bir karar yayınlayarak uluslararası düzeyde İslamofobi ile mücadelede bir dönüm noktası olan 15 Mart gününü İslamofobi ile mücadele günü olarak adlandırdı. Belarus'un 31. Minsk Uluslararası Kitap Fuarı başlarken İran İslam Cumhuriyeti'nin standı, serginin merkezi standı olan bu Belarus kültürel etkinliğinde gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 500'den fazla kitap başlığıyla İran İslam Cumhuriyeti, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 31. Uluslararası Kitap Fuarı'na katılarak merkezi standı olarak özel bir yer bulmuş. Geçtiğimiz yılki fuarda İran İslam Cumhuriyeti'nin Belarus Büyükelçiliği'nin standı, fuarın en iyi standı ödülünü kazanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kurumu'nun birinci yardımcısı, İstihbarat Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Minsk Büyükelçisi ve Belarus Yazarlar Derneği Başkanı da bu uluslararası serginin açılış töreninde bir konuşma yaptı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Belarus Büyükelçisi Ali Rıza Sane'i bu uluslararası serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumaya dair ilk ayetinin vahiy olduğuna değinerek dijitalleşme döneminde kitapların korunmasını ve kitap okumayı hükümetlerin görevi olarak gördüğünü ve Belarus hükümeti tarafından uluslararası bir kitap sergisinin düzenlenmesini övdüğünü belirtti. 20 ülkeden temsilcinin katıldığı bu uluslararası sergi 14 Mart 2024 Perşembe günü Minsk'in daimi sergi alanında başladı ve 17 Mart 2024 Pazar gününe kadar devam edecek. İran Master Olimpiyana ikincisi Hadi Çopan 2 hafta içinde 2. Arnold Klasik'e altın madalyasını kazandı. İran Haber Ajansı'nın bildiğine göre Britanya Arnold Classic müsabakaları 16 ve 17 Mart tarihlerinde yapıldı ve İran'ın en iyi vücut geliştirmecisi Hadi Çupan'ın şampiyonluğuyla sona erdi. Bu yarışmalara katılabilmek için yarışmanın başlamasından bir gün öncesine kadar İngiltere tarafından vize verilmemesi nedeniyle büyük bir stres yaşadı. Çupan 2 hafta önce de Amerika Arnold Classic'te şampiyonluk unvanını kazanarak bu yarışmalarda olduğu gibi tek rakibi Samsung Duda'yı mağlup etmişti. İran milli takımın ağır siklet tekvando oyuncusu Lübnan temsilcisini yenerek Paris'teki 24 olimpiyat oyunlarına katılma kotasını kazandı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Çin'in Tayan kentinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Tekvando yarışmasının ikinci gününde Aryan Selim'i üst üste iki galibiyet alarak bu oyunlara katılma hakkını kazandı. 86 kilogram ağırlığındaki Selim'i Katar'dan Vazi El Ahmed'in ilk turunu üst üste iki turda 13-0 ve 5-0'lık sonuçlarla kazandı. Ardından Lübnan'dan Ray Rahi ile karşılaştı ve iki turda 5-0 ve 11-3'lük sonuçlarla sahadan galip ayrıldı ve final maçına katılmaya hak kazanırken Paris Olimpiyat kotasını da kazandı. Türkiye Şampiyonlar Kupası müsabakaları cumartesi günü İran genç serbest güreş takımının 7 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmasıyla başladı. İRNA Haber Ajansı'nın verdiği habere göre güreşte 55 kiloda Ali Ahmedi Vefa altın madalya, 67 kiloda Muhammed Metin Selami gümüş madalya, 77 kiloda Ali Rıza Abdulli ve 97 kiloda Hamit Rıza Keçkar altın madalya kazandı. Serbest güreşte Ali Muameni 57 kiloda altın, Ali Yahyapur 57 kiloda bronz, Ali Kerempur 70 kiloda altın, 79 kiloda ise Mecit Bağgari altın madalya kazandı. Bu siklette İran'ın bir diğer temsilcisi olan Asteraki bronz madalya kazandı. 97 kiloda Aryan Seccadi ile İran'ın diğer temsilcisi Abulfazl Babalu final maçı yaptı ve sonunda Babalu altın madalyayı kazanırken Seccadi gümüş madalya sahibi oldu. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Hamas liderinden Usame Hamdan cumartesi akşamı yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Hamas'ın son ateşkes teklifi düşmanı reddedemeyeceği kadar gerçekçidir. Usame Hamdan müzakereler sırasında Hamas savaşın durdurulmasını, mültecilerin geri dönmesini, yardım sağlanmasını ve Gazze'nin yeniden inşasının başlatılmasını talep etti. Hamdan, Hamas'ın Gazze'ye yönelik savaşta hala Siyonist rejimin ve bu rejimin destekçisi Amerika'nın cevabını beklediğini işaretle şunları kaydetti. İşgal rejimin kabinesinde çelişkilere ve farklılıklara şahit oluyoruz. Hamas'ın bu üst düzey üyesi Siyonist rejimin savaşta ilan ettiği hedeflerden hiçbirine ulaşamadığını vurgulayarak şunları söyledi. Benjamin Netanyahu bu rejim ordusunun Gazze'de ne tür darbeler aldığını biliyor. Hamas hareketinin Lübnan'daki temsilcisi Ahmet Abdulhadi, cumartesi gecesi El Meyadin kanalına verdiği röportajda şunları söyledi. Esir takası anlaşması ancak Gazze'ye yönelik askeri saldırının kapsamlı bir şekilde durdurulmasıyla mümkündür. Abdulhadi ayrıca şunları kaydetti. İki gün önce Hamas Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması ve müzakerelerin başlatılması yönünde üç aşamalı şartları içeren görüşlerini sundu. Hamas'ın tutuklular konusunda hoşgörülü davrandığını ancak bu sorunun saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulması ve uluslararası garantilerin sağlanmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Hamas'ın Lübnan'daki temsilcisi ayrıca şunları kaydetti. Top artık İsrail ve Amerika'nın sahasında ama görünen o ki savaşın devamı ve genişlemesi Netanyahu'nun lehine. Çünkü savaşın bitmesi onun yargılanması ve hapsedilmesi anlamına geliyor. Cumartesi gecesi haber kaynakları Tel Aviv, işgal altındaki Kudüs ve Hayfa'da Benjamin Netanyahu'nun kabinesine karşı Siyonist gösteriler düzenleneceğini duyurdu. Tel Aviv'de Siyonist rejimin savaş makamı önünde toplanan göstericiler Hamas'la ateşkes anlaşması ve esir takasına vurgu yaptılar. Siyonist esirlerin aileleri de bu rejimin kabinesi ve Hamas arasında esir değişimi konusunda anlaşma yapılmamasını protest etmek amacıyla Ayolun Caddesi'ni kapattı. Protestocular işgal altındaki Kudüs'te Başbakan Netanyahu'nun araç konvoyunu kuşattı. Hayfa'daki göstericiler ayrıca Gazze'deki direnişle esir takası konusunda acil bir anlaşma yapılmasını talep ettiler. Mescid-i Aksa saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana Siyonist kitleler ve özellikle Siyonist tutsakların aileleri ve Siyonist rejimin siyasi ve güvenlik çevreleri bu sürprizden Netanyahu ve iktidar koalisyonunu sorumlu tuttu. Filistin direnişine karşı rejim ve bu operasyonun gerçekleşmesi Netanyahu'nun savaşı yönetmesi eleştiriliyor. Katar'ın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ndeki temsilcisi Abdullah Nasser el-Naimi, Gazze Şeridi'nin modern savaşlar tarihinde gazeteciler arasında en fazla mağdura tanık olduğunu belirterek gazetecilerin korunması gerektiğine vurgu yaptı. İrna'ya göre Abdullah Nasser el-Naimi, Gazze'de gazetecilere yönelik saldırganlığın artına dikkat çekerken Siyonist işgal rejiminin cezadan muaf olduğu olgusuna karşı uyarıda bulundu. El-Naimi, Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana bu bölgede 130'dan fazla gazetecinin şehit olduğunu, 16 gazetecinin yaralandığını, 4 gazetecinin ise kaybolduğunu belirtti. Katar'ın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ndeki temsilcisi ayrıca şunları kaydetti. İşgalci İsrail rejimi de 25 gazeteciyi tutukladı ve bu sayılar her geçen gün artıyor. El-Naimi bu alanda derhal ve bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu ve Siyonist rejimin bu suçlardan dolayı hesap vermesi ve cezalandırması gerektiğini vurguladı. Siyonist rejim Batı'nın desteğiyle Mescid-i Aksa'daki başarısızlığı telafi etmek amacıyla Gazze'de büyük bir katliam başlattı. Bu rejim Gazze şeridindeki tüm geçiş noktalarını kapattı ve bu bölgeyi bombalıyor. Siyonist ordu bir kez daha Güney Lübnan'ın bazı bölgelerini hedef aldı. Güney Lübnan'daki El Meyadin televizyon kanalı muhabiri dün Siyonist rejim ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Kafer Kala kasabası çevresine topçu saldırısı düzenlediğini bildirdi. El Milar kanalı muhabiri de şunu duyurdu. Siyonist yerleşim yeri El Motla'dan Siyonist rejime ait bir Merkava tankı doğrudan Lübnan'ın güneyinde Deir Mimas ile Kafer Kala arasındaki Humura bölgesini hedef aldı. Siyonist rejime ait tankın mermilerinden biri de Güney Lübnan'daki El Adisa kasabasının doğu girişine isabet etti. Lübnan'ın resmi haber ajansı da şunu bildirdi. Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyinde yer alan El Cibin kasabasına yönelik topçu saldırısı sonucu bu kasabanın yerleşim birimleri büyük zarar gördü. Bu saldırıların ardından Lübnan Hizbullah'ı da şunu duyurdu. Soykırımcı Siyonist rejimin saldırgan saldırılarına yanıt olarak işgal altındaki toprakların kuzeyinde bu rejimin birçok askeri merkezini hedef aldı. Sırada bültenimizin son haberi var. Pensilvanya'nın Doğu Eyaleti'nin Fastownship kentinde cumartesi sabahı düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İnan haberine göre Fastownship Yerel Polis Departmanı yaptığı açıklamada şunları kaydetti. 26 yaşındaki Andre Gordon, Fastownship'teki iki farklı konuda 3 kişiyi öldürdükten sonra bir araba çaldı ve Trenton, New Jersey'ye kaçarak bir eve saklandı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Esven 1402, Hicri Kameri 7 Ramazan 1445 ve Miladi 17 Mart 2024 Pazar. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Esven 1374'te önde gelen alim ve fakih Aytullah Ebul Kasım Rahmani Halili vefat etti. Hicri Şemsi 1302 yılında İran'ın kuzeyindeki Beh şehirde dünyaya gelen Aytullah Ebul Kasım Rahmani Halili çocukluğunda bilim öğrenmeye büyük ilgi gösterdi. Dini ilimleri öğrenmeye başlayan Aytullah Ebul Kasım Rahmani Halili 23 yaşındayken Kutsal Necef-i Eşref kentine gitti ve o dönemdeki ileri gelen alimlerden feyizler aldı. Müzik 22 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Esfen 1380'de İranlı Fazıl Alim Aytullah Muhammed Muzaffer-i Kazvini vefat etti. Hicri Şemsi 1304 yılında İran'ın Kazvin kentinde dünyaya gelen Aytullah Muhammed Muzaffer-i Kazvini'nin okul yılları bu kentte geçti. Daha sonraları dini ilimleri öğrenmeye başlayan Aytullah Muhammed Muzaffer-i Kazvini 26 yaşında dini ilimler alanındaki tahsilini tamamlamak için Kutsal Kum vardından Necef-i Eşref kentine gitti ve burada içtihat makamına ulaştı. ...1445 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Ramazan Bisset'in 10. yılında bir rivayete göre Peygamber Efendimizin değerli amcası ve hamisi Hazreti Ebu Talip Mekke'de vefat etti. Peygamber Efendimizin ceddi Abdülmuttalib'in vefatı ardından Ebu Talip o hazreti yetiştirme görevini üstlendi. ...1244 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Ramazan 201'de Abbasi halifesi Memun, Ehlibeyt İmamlar halkasının 8.'si olan İmam Rıza Aleyhisselam'a veliahtlık görevini dayattı. Emevi hanedanının Peygamber Ehlibeyt'ine karşı düşmanlıkları uzun zamandan beri devam ediyordu ve bu hanedanın Ehlibeyt fertlerine karşı zorbalıkları gün be gün şiddetleniyordu. ...934 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Ramazan 511'de Hicri Kameri 6. yüzyılın ünlü fakih ve mütekellim ve meşhur bilim adamı İbni Zuhre günümüz Suriye'nin Halep kentinde dünyaya geldi. Halep ve Necef kentlerinde tahsilini bitiren Zuhre bilimde zirveye ulaştı. İbni Zuhre fıkıh, usul, kelam, Arap edebiyatı dallarında büyük maharet elde etti. İbni Zuhre Hicri Kameri 585'te vefat etti. ...501 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Ramazan 944'te Hicri Kameri 10. yüzyılın önde gelen tarihçi ve şairi Seyyid Nizamettin Muhammed Masum Safai Termezi Hindistan'da dünyaya geldi. Termezi'nin sülalesi Termez Müslümanlarından idi ve günümüz Afganistan'ın güneydoğusundaki Kandahar kentinde yaşardı. Ancak onun babasının Hindistan'a göç etmesinden dolayı tahsilini Kandahar'da bitirdikten sonra Hindistan'ın Gujarat kentine gitti ve divan işleriyle uğraştı. Termezi, Tebbennami adlı eseri kaleme aldı. O, Hicri Kameri 1019 yılında vefat etti. ...1388 yıl önce bugün 17 Mart 636'da Romalıların yenilmeleri ardından Beytülmukaddes toprakları Müslümanlar tarafından fethedildi. İslam'ın zuhurundan sonra ve ele geçirilen İslam topraklarının genişlemesi sırasında Müslümanlarla Romalılar arasındaki ilk savaş Kızıldeniz'in kuzeyinde başladı. İkinci Halife Ömer'in hükümeti döneminde Müslüman askerler Romalıları yendiler ve Güney Filistin'i kurtardılar. Miladi 1097'den sonra Hristiyanlar Beytülmukaddes'i ele geçirmek için Haçlı Savaşları başlattılar. Ve nihayet 1250'de bu kent Müslüman asker Salahaddin Eyyubi tarafından kurtarıldı ve ondan sonra Müslümanların denetiminde kaldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Ya Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basına öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Gazze'de tarihin en büyük çocuk katliamı.
Star.
CHP'deki kirli para trafiği skandalı büyüyor.
Ve Cumhuriyet.
TÜİK'ten güvensizlik itirafı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 15 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan'ın son seçimi mi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Önümüzdeki mahalli seçimler Erdoğan'ın son seçimi mi? Hemen belirteyim, bunu sanmıyorum. Bütün imkanları zorlayacaktır. Bu imkanlardan biri yeterli sayı bulabilirse 2027'de meclise erken seçim kararı aldırmaktır. Öyle bir durumda anayasaya göre 3. defa aday olabilir. Önce sözlerine bakalım. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Erdoğan tipindeki liderler aşamayacakları hukuki veya siyasi bir engel çıkmazsa sürem doldu diyerek çekilmezler. Mecliste Erdoğan'ın ve kendisini destekleyen partilerin anayasa değiştirmeye de erken seçim kararı almaya da yetecek sayıları yok. AK Parti'nin yanında MHP, YRP, Hüdapar ve DSP destekleyecek olsa bile sayıları 324'te kalıyor. Halbuki anayasa değişikliği için de erken seçim kararı alarak Erdoğan'ın bir defa daha aday olma yolunu açmak için de en az 360 oy lazım. Önümüzdeki 4 senede meclis aritmetiği nasıl değişir bilinmez ama kabaca bunun için en az 40'a yakın oy lazım. Mecliste muhalefetin içinden Erdoğan'ın bir kere daha aday olmasına oy verecek bu kadar milletvekili çıkar mı? Bundan galiba umutlar, çünkü Adalet Bakanı Tunç bu umutlarını açıkça dile getirdi. Çok zor, hele de mahalli seçimlerden başarısız çıkarlarsa neredeyse imkansız olur. 31 Mart mahalli seçimleri bu açıdan önemli. Erdoğan'ın belediye seçimlerinde zafer kazanması, muhalefet partilerinin bir kısmında hayal kırıklığı, muhalefetteki bazı milletvekillerinde AK Parti'ye yöneliş duygusu yaratabilir mi? Erdoğan da bunu hesap ediyor olmalı ki son seçimim dedikten sonra şöyle diyor. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. Bu seçimlerin belediyeciliği mahalli idareleri aşan siyasi yönü budur. Onun için kampanyalar ateşli yürüyor. İktidarın muhalif belediyeleri kamu kaynaklarından uzak tutarak, projelerini engelleyerek, yetkileri kısarak başarısız kılmak istediği apaçık belli. Buna rağmen seçimler iktidar için çantada kekli değil. Mansur Yavaş belediyecilik tarihimizdeki en başarılı isimlerden biri. Ankaralı hiçbir seçmen kitlesinde tedirginlik yaratmadı, ayrımcılık yapmadı. İktidar Ankara'da havlu atmış gözüküyor, İstanbul'a yükleniyor. İstanbul nüfusuyla, itibarıyla, iktisadi gücü ve rant kapasitesiyle AK Parti ve Erdoğan için her büyük şehirden önemli. İstanbul'da 17 bakan ve tabii bakanlıkların siyasi gücü İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için sahada. İmamoğlu da ayrımcılık yapmayan, CHP dışındaki kitlelerle de duygudaşlık kuran bir isim. Son hafta Erdoğan'ın da İstanbul'da sahaya iner mi? Onun sahaya inmesi kutuplaşma faktörünün İmamoğlu lehine işlemesine yol açmaz mı? Bu gibi tereddütler ve iktidar cenahında. İmamoğlu araştırmalarda önde görünüyor. İktidar yanlısı medya bile başa baş yarış diyor. Sandıktan ne çıkar? 31 Mart akşamı göreceğiz.
Cevher İlhan 15 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde One Minute'te Berheva başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Tek kişilik otoriter rejimin çifte standartlığı ve çelişkili dış politikasında da söylem ayrı, eylem ayrı sığlığı sürüyor. Bu durum öncelikle mübarek Ramazan'a girerken bir türlü ateşkese razı olmayıp 7 Ekim'den bu yana aralıksız bombardımanlarla sürdürdüğü ve Ramazan'da da tam bir vahşet ve zulümle devam ettirdiği Gazze katliamında 13 bini çocuk 32 binden fazla Filistinli katleden İsrail'e karşı kırılganlıkta görülüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
TÜİK'in açıklamasıyla silah yapımında kullanılan gemiler dolusu demir ve çelik gibi stratejik maddelerin yanı sıra Türkiye'nin İsrail'e ihraç ettiği ürünlerde 93. fasıl altında kişisel amaçlı spor, av gibi amaçlı denilerek silahlar ve bunların aksam parçalarına ilişkin ürünlerin gönderilmesiyle itiraf edilirken ekmek almak için sıra bekleyen masum insanları dahi öldüren İsrail'e karşı Cumhurbaşkanı'nın 15 yıl önce katillerin yüzüne Van Münit derken nerede duruyorsam bugün de aynı yerde dimdik duruyorum sözünü hükümsüz kılıyor. Zaten Van Münit'ten hemen sonra Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı değil, moderatöre çalıştığı ifadesiyle daha baştan çark edilmişti. Ve AKP iktidarında Ankara'nın İsrail'le her türlü ekonomik, ticari, savunma sanayi anlaşmalarını, silah alımı ihalelerini sürdürmesi Van Münit'i boşa çıkarmıştı. Bununla da kalınmayıp sulamadan tohumculuğa, turizmden telekomünikasyona, güvenlik ve çevreye uzanan geniş ekonomik mutabakat zabıtları ve ticari anlaşmalar, savunma sanayi, silah alımı ihaleleri artırıldı. İsrail'e ticaret kat kat arttı. Ankara, İsrail'e istihbarat işbirliklerini derinleştirdi. Bir yandan Türkiye'nin blokajını çekmesiyle İsrail ordusunun NATO tatbikatlarına katılması sağlanırken, Tel Aviv'in uzun yıllardır peşinde olduğu NATO üyeliğinin önü açıldı. Suriye kapısı yerine İskenderun'la Hayfa arasında Ro-Ro seferlerinin resmen başlatılması, Kuzey Irak bölgesel yönetiminin hortumladığı bütün ülke halkının ortak malı petrolün İsrail'e sevkiyle Van Münit'in hiçbir hükmü kalmadı. En büyük kırılganlık 31 Mayıs 2010'da İsrail askerlerinin Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan Türk bayraklı sivil Mavi Marmara yardım gemisine uluslararası sularda saldırdığı kanlı baskınla 10 vatandaşımızın katledildiği Mavi Marmara olayında katillerin sorgulanıp yargılanması davalarından resmen cayılmasıyla sergilendi.
Tahran Radyosu.
İsvender Korkmaz 15 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde bakkal hesabıyla istikrar gelmez başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun ekonomide bir istikrar sorunu, bir kriz, bir çıkmaz varsa yeni bir istikrar programı yapmak kaçınılmaz olur. Demokrasilerde bu değişim ihtiyacı kendi dinamini yaratır. Önce sorunun varlığı ve boyutu objektif olarak tespit edilir. Sonra istikrar programı yapılır. Dünyada ve Türkiye'de krizlerden çıkış, IMF'li veya IMF'siz aynı yöntemle olmuştur, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Totaliter rejimlerde ise diktatörler yarattıkları düzenden farklı politikaları kendileri için prestij kaybı olarak görürler. Narsizm körlüğü ve güç zehirlenmesi değişimi göremez ve kabul etmez. Türkiye'de geçmiş krizlerde siyasi iktidarlar bu yolla ya sorunu çözmüş veya iktidarı kaybetmiştir. Bugün yaşamakta olduğumuz kriz de çok yönlüdür. Bugünkü krizin ekonomik istikrar boyutu yanında demokratik ve hukuki ve güven bunalımı boyutu da vardır. Dahası siyasi iktidar bugünkü krize yalnızca kendi penceresinden bakıyor. Alışık olduğu ve işine geldiği için krizi kısa dönemli günübirlik politikalarla ve algı yaratmak yoluyla çözmeye çalışıyor. Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesi de yalnızca dış piyasalarda olumlu algı yaratmak için atılmış bir adımdı. Merkez Bankası Başkanı olayı anladı ve gitti. Hazine ve Maliye Bakanı da istikrar tedbirleri için seçim sonrasını veriyor. Oysa ki göreve 9 ay önce gelmişti. Bir istikrar programı yapamadılar. Hükümetin rutin orta vadeli programını benimsediler. Bu programlarla istikrar gelseydi zaten kriz yaşamazdık. Hükümetin krizi bugünkü anlayışı içinde ve kısa dönemli politikalarla çözmesi mümkün değildir. Zira istikrar politikalarında etkinlik, ekonomide kaynakların rasyonel kullanılması ile gerçekleşir. Türkiye'de kamu kesimi kaynakların 1/5'ini kullanıyor, ayrıca uyguladığı politikalarla tüm kaynakları yönlendiriyor. Kamuda kaynaklar etkin kullanılmıyor. İtibardan tasarruf olmaz. Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının bir belgesidir. Kaynaklar seçim popülizminde din eksenli, diyanet işleri, dini vakıflar, tarikatlar ve cemaatler lehine ve etkinlik gözetilmeden kullanılıyor. Bu durum sürdürülemez. Dönüş olmazsa ekonomik istikrar dikiş tutmaz. Özel sektör güven sorunu yaşıyor. Bu nedenle çeşitli yollarla yurt dışına kaynak transfer ediyor. GSYH 2023 yılında %4,5 büyüdü. Ancak bu büyüme toplum refahına yansımadı. Gelir dağılımının aşırı bozulmasından, işsizliğin yüksek olmasından, yoksulluğun artmasından, boşanmaların hızlanmasından bu büyümenin refah artışı yaratmadığını görüyoruz. Bu nedenle Türkiye büyümeyi değil, kalkınmayı hedef almalıdır. Kalkınma ile büyüme arasındaki temel fark, kalkınmanın aynı zamanda sosyal refah hedefli olmasıdır. Genel olarak iktisadi kalkınma, bir ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal refahının geliştiği süreçtir. Gelişmiş ülkelerde bu süreç tamamlanmıştır. Bu nedenle iktisadi kalkınmadan amaç gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsule Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsule Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsule kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınızı uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Kırmızı, sarı alevler size neyi hatırlatıyor? Öyle acımasız alevler ki bazen her şeyi yutuyorlar. Gerçi çok güzeller Fakat bazen biraz dikkatsizlik veya bir insanın yaramazlığı nedeniyle büyük bir faciaya sebep olup, bir ev, mahalle veya hatta bir bölge veya ormanı küle çevirebilir. Herkes elinde bir kova su ile koştururken veya küle dönen evlerden yükselen çığlıklar her taraftan duyuluyor. Bir saniyeden az bir sürede yer sallanıyor ve dünya tüm ihtişamı ile bir yığın toprağa dönüşüyor. Büyük Richter ölçeğindeki depremler sadece birkaç saniyede binlerce insanın ölümüne, binlercesinin yaralanması veya evsiz kalmasına sebep olabiliyor. Öyle bir facia ki yıllar geçmesine rağmen geri kalanlar için hala şaşkınlığı ve üzüntüsü devam ediyor. Yağmur yağıyor, tane tane. Sevgi dolu, narin ve taze damlacıklar kırbaça dönüyor. Şimşekler çakarak insana korku salıyor. Kısa bir süre içinde ıslak toprak kokusu azgın selin gürültüsüne karışıyor. Rüzgar esiyor. Ağaçların dalları rüzgarda dans ederken kuşların yuvası ağaçlardan düşüyor ve rüzgarda sallanan ağaç dalları fırtına ile boğuşuyor. Bu sefer sadece kuşların yuvası değil, ağaçlar da devriliyor. Kar yağıyor. Her taraf bembeyaz. Kar beyazı dağlardaki örtü korkunç bir gürültü ile büyük kütleler halinde tüm güzel rüyaları ölüm vadisine sürüklüyor. Allah'ım, ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, biz kurtulduk. Hadiseler ve belaların kalbinden, boğucu enkazlardan, yürekleri hoplatan gök gürültülerinden, sel baskını ve diğer binlerce beladan. Gaflette yaşıyoruz ve güvenlik ile huzura şükretmedik. Huzur ve güven bir duvar çatlayınca ve bir cam kırılınca değerli oluyor. Allah'ım, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, senin acıman bizim cehaletimizden çok fazladır. Bir kitapta Allah'ın lütfu bizi günahımızdan çok fazladır diye okudum ve kendimle sürekli tekrarlıyorum. Allah'ım, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Doğadaki olaylar insanı gafil avlayıp korkuttuğunda huzur bulmak için ayat namazı kılınır, kendimize geliriz. Bir olayın derinliklerinde yavaş yavaş kendimizi buluyor ve daha o zaman senin ayetlerini görmeyi hatırlıyoruz. Biz ziyan görmüş kullarız. Duanın kahrını görmeden yer ve göklerin sessizliğini kavrayamayız.
Thank you.
Allah'ım, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Her şey senin iradendedir. Doğa tüm özellikleriyle senin gücünün göstergesidir. Ve biz unutkan kulların kadir şinas değiliz. Bir kuş yuvası ağaçtan düşmedikçe evimizi merak etmeyiz. Şimşek çakmadıkça kenti merak etmeyiz. Ayaklarımız altındaki toprak gürültü ile yarılmadıkça üzerinde kibirle görürüz. Ey dostu olmayanların dostu, biz doğanın sevgisini sevgiyle karşılamayız ve öfkesini de bizim sevgisizliğimizin sonucudur. Senin öfken değil. Ey güveni olmayanların güvenliği, bunlar bir olay değil. Bunlar kibir ve gururdan kurtulmak için bir ibrettir. Küstahlık ve unutkanlıktan, cehalet ve sessizlikten bizi kucakla ve bizi sığınak ol. Bizi insafsız olduğumuz ve kadir şinas olmadığımız için bağışla. Ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı, ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, ey dostu olmayanların dostu, ey güveni olmayanların güvenliği. Münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ya Rabbim.
Ya imade men la imade le, ya senede men la senede le, ya zuhre men la zuhre le, ya hirze men la hirze le, ya gıyafe men la gıyafe le, ya fahre men la fahre le, ya izze men la izze le, ya mu'ine men la mu'ine le, ya enise men la enise le, ya emane men la emane le, subhaneke ya la ilahe illa ent.
Allah'ım, ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, bir türbenin avlusunda oturmayı çok özledim.
bir ziyaretçi türbe güvercinlerine buğday dökerken bir erkek avludaki havuzdan abdest alsın, müezzin sesi yankılansın. Günlerden perşembe ve Fatiha okunacak, helvanın kokusu duyulsun. Ben olsam ve Allah ve tazelensem. Ey kendisinden başka varılacak maksat bulunmayan, beni bir ziyarete çağır. Burada herkes iyi, fakat bir saniye önce cehennemdeydi. Girmek için izin isterken moralleri değişiyor. Allah'ım, sen nasıl da halleri değiştirirsin? Kime sorsam bilmem der. Fakat cehennemdeydim, fakat şimdi çok hafifim der. Allah'ım, ey ancak kendisine rağbet edilen. Kime neyin hasretini çektiğini sorsan, araba, ev, mal, mülk diyebilir. Fakat ben bir türbenin sakin bir köşesinde oturmaya ve dua sesini duymaya hasretim. Kerbela ziyaretçilerine gıpta ediyorum. Acaba onları benden daha mı çok seviyorsun Allah'ım?
Tahran Radyosu.
Ben de şair gibi korkarım, kalsın içimde Kerbela'nın arzusu, mısrasını mırıldanıyorum. Hafız-ı Şirazi divanını açıyorum, o benim acılarımla aşina, beni umutsuz bırakmaz. Bahçenden bir meyve koparsam ne olur? Senin ışığında biraz otursam ne olur? Ya Rabbi, Selvi boylunun gölgesinde yanmış olan ben bir an otursam ne olur? Çevreme bakıyorum. Evet, rüya değil, uyanığım. Bir otobüs dolusu Kerbela ziyaretçilerinin arasındayım. Ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan. İnsan nasıl olur da bir ömür koşar, senin dergahına dua eder ve bir göz kırpmasında duaları kabul görür. Ve her ne kadar nasıl olduğunu sorduğumda bilemiyorum Allah istedi der. Ben de nasıl olduğunu anlamadım. Sadece Kerbela'ya varmamıza az kaldığını biliyorum. Nasıl hissettiğimi söyleyemem. Çok zor. Fakat Kerbela'ya giden bir otobüste olmam hiç uyanmak istemediğim tatlı bir rüya gibiydi. Nasıl da inanılmazdır. Bir ömür dua ediyorsun. Allah duanı gerçekleştirdiğinde inanamıyor, gözlerin yaşla doluyor ve gözlerinin ıslak perdesi minareleri net olarak görmeni engelliyor. Her şeyden daha da önemlisi, Allah'ım, senin beni sevmendir. Beni Kerbela ziyaretçisi yapmışsın. Artık evime hiçbir üzüntü götürmeyeceğim. Tabii eğer Beynul Harameyn'den vedalaşacak cesaretim olursa. Allah'ım, buraya kimse eli boş gelmemiş ve eli boş da dönmeyecektir. Herkes kalbi kırık gelmiş. Sanki hepimiz cehennemden kurtulmuşuz. Herkes hafifleşmek için bir köşe bulmuş. Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan! Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan! Ey kendisinden başka varılacak maksat bulunmayan! Ey öfkesinden, kendi dergahından başka kurtuluş yeri bulunmayan! Ey ancak kendisine rağbet edilen! Ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan! Ey kendisinden başka kimseden yardım dilenilmeyen! Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen! Münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan! Kurtar bizi ateşten, ey Rabbim!
Ya men la meferra illa ilay, ya men la mefzera illa ilay, ya men la meqsada illa ilay, ya men la menca minhu illa ilay, ya men la yurgabu illa ilay, ya men la havle ve la kuvvete illa bih, ya men la yusteranu illa bih, ya men la yutevekkelu illa alay, ya men la yurca illa hu, ya men la yu'bedu illa hu, subhaneke ya la ilahe illa ent, el-gavs, el-gavs.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Zorluklara karşı sabır ve duanın etkisi.
Sabretmek, dayanmak demektir ve sabırlı ise yaşamın zorlukları ve güzellikleri karşısında dayanıklılığını kaybetmeyen kişidir.
Bugün sizlerle zorluklarda sabırlı olmak ve dua etmenin etkilerini ele almak istiyoruz.
Bugünlerde yaşam ve hayatta birçok iniş ve çıkışlar ile karşı karşıya geliyoruz. Birçokları bugünlerde yaşamın çok zor olduğunu söylüyorlar. Günümüzde ve 21. asırda çevremizdeki dünyanın değişimi, ona ayak uyduramadığımızda zorlanacağımız kadar hızlanmıştır. İnsanların birçoğu zorluklara dayanamadıkları için bunalıma giriyor veya hatta hastanelerde psikolojik destek almak zorunda kalıyor. Zorlukların ortasında bir yakınımızı veya sevdiğimizi kaybettiğimizde, yüklü mali sıkıntıda olduğumuzda, bir hastalığa yakalandığımızda, sorunları çözemediğimizde, sorunlarla nasıl karşı karşıya geleceğiz? Büyüklerimiz her zaman bizleri zorluklar ve sorunlara karşı sabırlı olmaya davet ediyorlar. Sabretmek, dayanmak demektir ve sabırlı ise yaşamın zorlukları ve güzellikleri karşısında dayanıklılığını kaybetmeyen ve meydanı boş bırakmayan kişidir.
Psikologlara göre sabır ve dayanıklılık bir olayın ardından daha güçlü olmak veya zayıflamanın ince çizgisidir. Muhakkak şimdiye kadar çok acı olaylar yaşayanların hayat hikayeleriyle karşılaşmışsınızdır. Bir sakatlık geçiren, tedavisi zor hastalık geçirenler, çok sevdikleri yakınlarını kaybedenler, iflas eden ve benzeri olaylar yaşayan ve hayat hikayelerini bir biyografi veya belgesel kitap şeklinde dünya ile paylaşanlar. Tüm bu kişiler arasında ortak olan ise, hepsinin karşılaştıkları zorluklar ve acı olayları hayatlarının dönüm noktası olarak düşünmeleridir. Yaşadıkları zorluklar onlar için bir atlama rampası gibi onları daha iyi ve daha farklı bir yaşama yönlendirmiştir. Onlar sabır, dayanıklılık ve Allah'a umutla kendi sorunlarının çözümünü bularak kendi ruhlarını güçlendiriyor ve başlarından geçen zorluğun ardından kendilerini daha güçlü hissediyor ve özgüvenleri daha da artıyor.
Sabırlı insanların sabır ve dayanıklılığını övmek sadece günümüz psikologları değil, binlerce yıl önce insana nazil olan ilahi dinlerde de üzerinde vurgu yapılan ve insanlara öğretmek istenilen bir özelliktir. Bu bağlamda İslam dininin en temel öğretilerinden biri sabırlı ve dayanıklı olmaktır. Sabır, Kur'an-ı Kerim ve rivayetlere göre çok değerlidir ve birçok bireysel ve sosyal etkileri vardır. Sabırlı olmanın önemi hakkında birçok ayette, "Yüce Allah sabredenlerledir" veya "Allah sabredenleri sever" ve diğer birçok cümlede sabredenleri Allah'ın onlarla beraber olduğu ve onları çok sevdiğini müjdeliyor.
Sabır ve ondan türetilen kelimeler Kur'an-ı Kerim'de 103 kez tekrarlanmıştır. Yüce Allah dünyevi hayatta zevkleri her zaman acı ve çabalamakla beraber olacak şekilde kılmıştır. Bu dünyada acı çekmeden hedefe, hasta olmadan sağlığa, hüzün olmadan mutluluğa, zorluk olmadan refaha, hicran olmadan vuslata ve korku olmadan huzura ulaşılmaz. Zorluklar insanın yetişmesi ve takva ruhunun gelişmesi içindir. Mümin ve Allah'a inanan insan zorluklarda Allah'a yönelir ve hiçbir şikayette bulunmadan Allah'ından sabır ve kurtuluş ister. Tabii ki bu sabrın Yüce Allah katında büyük ecir ve mükafatı vardır.
İslami öğretilerde zorluklar her zaman insanları cilalandıran, parlatan ve temizleyen faktördür. Ve sabır ise en seçkin insani özelliklerin başında gelir. Yüce Allah, Bakara suresinin 155 ila 157. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.
Zorluk çekemeyen ve yumuşak yataklarında rahat uyuyan, hayatın sıcak soğuğunu tatmayan ve zorluklarını görmeyen insanlar zorlukların sınavına katlanamazlar. Onlar her türlü imkandan uzak kalınca hiçbir zorluğa dayanamaz ve en basit insani görevlerini yerine getirmekten aciz kalırlar. Ancak sadece sabırlı insanlar ruhsal çöküntü yaşamaz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hikayesi çok öğretici ve dinlemeye değerdir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını sabr-ı cemil yani güzel sabır olarak tanıtıyor.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam neslinden ve Hazreti İshak'ın torunu olan Hazreti Eyüp Aleyhisselam besicilik sayesinde birçok koyun, deve ve ineğe sahipti ve çok zengin biriydi. Buna ilaveten çiftçilik sayesinde birçok bağ, bahçe, çoban, köle ve çocukları vardı. Fakat tüm kazancı ve çalışmaları her zaman adalete dayalıydı. İlahi hak ve insanların hakkını öder, Allah nimetleri için şükreder ve maddi işler hiçbir zaman onun Allah'a ibadet ve kulluk etmesini engellemezdi. Her zaman sofrasında yetimler hazır bulunur, yoksullara yardım ederdi. Hazreti Eyyub'un 7 oğlu ve 3 kızı vardı ve her zaman sahip olduğu nimetler için Allah'a bolca şükreder, dini ve insani görevlerini en iyi şekilde layıkıyla yerine getirirdi.
İblis, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kulluk ve ibadetini kıskandı ve Allah'a, Hazreti Eyüp'ün yaptığı ibadet ve şükürlerinin sadakat yüzünden değil, en iyi ilahi nimetlere sahip olduğu için yapıldığını iddia etti. Yüce Allah ise Hazreti Eyüp'ün sadakatini ispatlamak için önce malını ve çocuklarını ondan aldı, ardından çok ağır bir hastalığa düşürdü. Öyle ki tüm vücudunu hastalık sardı. Kent halkı Eyyub'e yüz çevirdiler ve hastalığının yayılmaması için onu şehir dışına sürerek çok kötü bir yere yerleştirdiler. Fakat eşi asla onu yalnız bırakmadı ve Hazreti Eyyub'u tedavi etmeye başladı.
Acılar dolu 7 yıl içinde Hazreti Eyyub tüm mal varlığı, evlatları ve hatta sağlığını kaybetmesine rağmen asla Yüce Allah'a şükretmekten el çekmedi ve hatta daha da kararlı bir şekilde devam etti. Aynı dönemde Hazreti Eyyub'e iman edenlerden üçü onun yanına giderek yaşadığı zorluklar ve ağır hastalığının yaptıklarının sonucu ve Allah'ın azabı olduğunu söylediler. Bu sözler ise Hazreti Eyyub'u derinden incitti. Bunlara ilaveten diğer bazı ruhsal olaylarda o Hazreti ağır darbeler indirince Yüce Allah'a seslendi. Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 83. ayetinde şöyle okuyoruz. Eyyub'u da an, hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Hazreti Eyyub Yüce Allah'a sen beni hasta ettin, bana acı demedi. Yaptığı dua ile kendi hedefini çok farklı ve en güzel biçimde beyan etti.
Kur'an-ı Kerim'in Sad suresinin 42. ve 43. ayetlerinde Yüce Allah Hazreti Eyyub'e şöyle vahide bulunuyor.
Urkud birihlik, hâzâ muhteselun bâridun ve şarâb. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl izan sahipleri içinde anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık. Ardından Sad suresinin 44. ayetinin bir bölümünde şöyle okuyoruz. Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü.
Böylece Hazreti Eyyub sağlığına kavuştu, gençleşti ve her şey eski haline döndü. Kaybettiği her şey daha da iyi ve daha da fazla ona geri verildi. Tabii ki tüm bunlar o Hazretin zorluklarda Allah'ı unutmaması, sabretmesi ve dua etmesi sayesinde gerçekleşti.
Evet, sabır insan iradesinin kuvvetini gösterir. Sabır insanı her türlü kendini kaybetmesi ve ruhsal yenilgide korur, insanın isyan etmesi ve sapmasını engeller. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Sabrın imana olan konumu, tıpkı başın bedene olan konumudur. Başı olmayan bedende ve sabır olmayan imanda hayır yoktur. Sizi sabırlı ve dayanıklı olmaya davet ediyorum. Bedenin komutası ve bekası başta olduğu gibi, sabır da imanın beka zeminidir.
Öyleyse sabrın tüm iyiliklerin cevheri olduğu söylenebilir. Allah'a iman eden, Allah'ı tanıyan ve ona güvenen insan, tüm zorlukların bir sınav olduğunu ve kendisinin yetişmesi için olduğunu bilir. Onlar hayatta her şeyden önce Allah'a tevekkül eder, sabır ve duaya yönelir ve kalpten imanla Allah'ın tüm şartlarda onları kendi haline bırakmayacağından emin olur.
Değerli dinleyiciler, zorluklara karşı sabır ve duanın etkisi üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri arzu ettiğiniz takdirde Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından veya parsley.ir adresinden takip edebilir. Görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela Öğütleri. Nehçul Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İlim değerli bir mirastır. Edep, huylar yenilenen zinetlerdir. Fikir saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma, söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz, her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onların miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünün 1. bölümünde İlim değerli bir mirastır buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün 2. bölümünde edep yenilenen zinetlerdir şeklinde buyuruyor. Edep her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi zinetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak insanın davranışlarına zarafet ve litafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat arttırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belağa Öğütleri 5. Hikmet İlim Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi ihtiyaç sahibi mahkumların serbest bırakılmasına yardım etmek için 2 milyar tümen tahsis etti. İran ve Türkiye'nin gümrük başkanları ortak bir toplantıda iki ülke arasındaki ticaret alışverişlerinin geliştirmesi ve yumuşatılmasına yönelik operasyonel planları gözden geçirdiler. Cumartesi günü Pakistan'ın Kuveyt'i kentindeki İran Başkonsolosluğu'nun girişimiyle Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü anma toplantısı düzenlendi. Belarus'un 31. Minsk Uluslararası Kitap Fuarı başlarken İran İslam Cumhuriyeti'nin standı, serginin merkezi standı olan bu Belarus kültürel etkinliğine gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
İran Master Olimpiyası'nın ikinci Hadi Çupan, iki hafta içinde ikinci Arnold Klasik altın madalyasını kazandı. İran milli takımın ağır siklet tekvando oyuncusu Lübnan temsilcisini yenerek Paris'te 2024 Olimpiyat oyunlarına katılma kotasını kazandı. İranlı güreşçiler Türkiye Şampiyonlar Kupası'nda da parladı. Hamdan, Hamas'ın önerdiği ateşkes planının gerçekçi olduğunu belirtti. Ve işgal topraklarında Netanyahu'nun kabinesine karşı gösteri düzenlendi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.